Ayrım 6, sayfa 74. Bir gemici hikayesi. Şap denizinde dolaşan gemilerin ateşçilerine kazanların önü güverteden daha serin gelir. İşte bunun için baş altındaki kamaradan çıkarak ocak vardiyasına giden genç bir ateşçi gözlerini kapayıp öne doğru eğilerek koşuyor, gemiyi yalayıp duran sıcak rüzgardan kaçmak istiyordu. Fakat fırtınanın önündeki gemi cezbeli bir derviş gibi kendini dört tarafa çarpıyor ve makine dairesine doğru koşmaya çalışan genç ateşçi düşmemek için bazen küpeşteye, bazen kaptan kamerasının açık duran kapısına sırılıyordu. Biraz sonra ufak kapıya yetişti. Daracık demir merdivenleri koşarak indi. Bu genç ateşçi daha 19 yaşındaydı. Tercüme-i hali, dipnot, biyografisi. Gayet kısadır. Babası yüzbaşıydı. Tekaüt olunca oğlunu okutamadı. Zaten çocuğun dilindeki kekemelik okumasını engeldi. Onun için mektebi 4. sınıfta bıraktı. 14 yaşından 18 yaşına kadar yalnız boş gezdi. Babasının evinde yiyip içerek ve sokakta kavga ederek geçen bu günler babasının kalp sektesinden ölünceye kadar devam etti. Oğlunun haylazlıklarının oldukça gün görmüş olan babanın ölümünde fazlaca tesiri olduğu da söylenebilir. Yalnız bu ölümden sonra sert bir ekmek kazanmak devrisi başladı. Babasından kalan maaş anasıyla küçük kız kardeşine bile yetmiyordu. İhtimal deniz kenarı bir şehirde olmaları gemilere girmesine sebep oldu. Buna katiyen bir tercih falan yoktu. Aynı ihtimalle şoför ve bakkal çırağı da olabilirdi. Fakat şimdi bir senelik deniz hayatı onu başka bir şey olmak istemekten vazgeçirmişti. Eski serseriliği de kalmamıştı. Uzun seyahatlerin ve karanlık bir istikbalin verdiği tabii bir filozofluk, haddinden fazla çalışmanın verdiği lakayt bir dürüstlük ve ahlaklılık onun hayatını idare ettiriyordu. Düşündüğü için değil, vakti olmadığı için fenalık yapmıyordu. Dili onu biraz da münzevi yapmıştı. İnsanlara pek güç meram anlatıyordu. Bir yarım saat uğraşarak bir kelime çıkarabiliyor, etrafındakileri güldürmese bile sıkıyor, daha fazla da kendi sıkılıyordu. Deniz ona mükemmel bir arkadaştı. Baş altındaki kirli yatağında geminin burnuna çarpan dalgaların uğultusunu dinler, onları uykusunda bile duyardı. Zaten sıkmadan uzun uzun anlatmasını bilen yegane geveze denizdir. Ömürlerinin dörtte üçünü denizde geçiren ihtiyarların arkasında bile suların sessizliğine sıkıcı yeknesak bulan bu sesten bıkan birine tesadüf edilmemiştir. Diğer bütün tayfalar gibi kaçakçılık yapar, Rusya'ya ruble, Mısır'a esrar götürerek kazandığı paraların birazını anasına gönderir, üst tarafını İskenderiye'ye Habeş, İstanbul'da Rum, Sivastopol'da Rus kadınlarına yedirirdi. İçki içmediği ve geveze olmadığı için kadınların ona hususi bir teveccühleri vardı. İri vücudu, kuvvetli kolları, siyah güzel yüzü arkadaşlarını da kendisine bağlamıştı. Ve hiçbirisi okumak yazmak bilmeyen bu adamların arasında 4 senelik tahsil ve yatağının başındaki bir kaç kitap ona başka bir mevki veriyordu. Bu gemiye gireli daha bir ay olmamıştı. Hangi şeytan onu bu Allah belası verisice tekneye sokmuştu ya Rabbi? Gemi değil, bir cehennemdi bu. 60 sene evvel İtalya'da yapılmış kocaman, dört direkli, yelkenli ve tek kazanlı bir vapurdu. Bir Ermeniden daha çok tebaa değiştirmiş, Yunan veliahtına yatlık, Danimarka hükümetine mektep gemiciliği, bir Rus tüccarına posta vapurluğu yapmıştı. Ve şimdiki sahibi İstanbullu bir Yahudi, bu hurdayı Aden ile İstanbul arasında şilep olarak işletiyordu. Yelkenler artık kullanılamaz bir haldeydi. Direklerden bile korkulurdu. Ve tek kazan, bu timsah ölüsüne benzeyen yığıntıyı yürütebilmek için patlayacak derecelere geliyordu. Yalnız bu kadar da değildi. İş ağır, yemekler fena. Kaptan sarhoş edepsizdi. Sabahtan akşama kadar içer ve söverdi. İsmi Fıçı Kaptandı. Bu isim kendisine şöyle verilmiş. Bu adam vaktiyle gene böyle hem buharlı hem yelkenli bir gemide süvariyken kamerasında fitilli bir barut fıçısı dururmuş. Tayfanın yarı aylıklarını iç ettiği yahut başka bir münasebetsizlik yaptığı zaman millet ayaklanır, herifi denize atmak isterlermiş. O zaman kaptan dudağından hiç düşmeyen sigara ile fıçıya yaklaşır. Eğer yanıma sokulursanız hep beraber uçarız der. Tabii tayfa da sokulamaz, dağılırmış. Sonra açık göz bir miço geceliğin herifi gözetleyerek fıçının arkası tarafındaki musluktan bardak bardak şarap doldurup içtiğini görmüş ve iş meydana çıkmış. Kendisine o zamandan beri fıçı kaptan diyorlarmış. Mal sahiplerine yaranacağım diye bütün tayfanın canını çıkarıyordu. Elinden gelse yemek bile vermeyerek kumanyayı olduğu gibi Ege'ye getirecekti. Zaten verdiği yemek de sade suya bakladan ibaretti. Öyle akşam bakla. İşte bizim 19 yaşındaki genç ateşçimizin sıcak rüzgardan boğulmamak için eğilerek koştuğu ve bu sırada düşmemek için küpeşteye ve ambar kapağındaki kahve çuvallarına sarıldığı gün bu sade suya bakla bütün tayfanın canına tak demişti ve herkes ilk iskelede vapuru bırakıp kaçmayı düşünüyordu. Genç ateşçi söylediğimiz gibi demir merdivenleri koşarak indi. İşine başladı. Vardiyayı kendisine teslim eden arkadaşı dev gibi bir adamdı. Yumrukları hemen hemen bir çocuk kafasından büyüktü. Yeni gelene sordu. Ne yediniz? Bakla. İri adam müthiş bir küfür savurdu. Vapura girdi girdi bir kere bile karnı doymamıştı. Söylenerek ve tehditler savurarak yukarı çıktı. Genç ateşçi süngüyü alarak ocağı karıştırmaya başladı. Kapak açılır açılmaz insanın yüzüne rüzgara benzeyen bir ateş çarpıyor, deri kavrulur gibi oluyordu. Ocağın içi hayret edilecek kadar beyazdı. İnsan bunu adeta eritilmiş bir maden zannedecekti. Ve tenceredeki kaynar su gibi fıkırdıyor, aynen onun gibi buhara benzeyen beyaz dumanlar saçıyordu. Genç ateşçi 5 dakikada bir sırılsıklam olan beyaz gömleğini çıkarıyor, sıkıyor, vücudunu kuruluyor, tekrar sıkıyor ve sonra giyiyordu. Islak saçları kıvrılmış ve kordon kordon terli alnına düşmüştü. Kabarık ve kırmızı pazılarından birbiri arkasında beyaz damlalar yuvarlanıyordu. Ateşin keskin parlattığı, cilalandırdığı bu ıslak vücut insana diz çökmek ve gözleri kapamak isteğini uyandırıyordu. Genç ateşçi ara sıra sürgüsüne dayanıyor, bir an için kapalı, siyah kapağı gözlerini dikerek düşünüyordu. 3-4 sene sonra ne yapacaktı? Bu öyle bir işti ki en sağlam adamı birkaç senede tamamlardı. Ondan sonra makine yağcılığına, vinçliğe, hatta hamallığa geçerek yarı sakat ve çürük bir vücudu birkaç gün daha yaşatabilmek için uğraşmak icap edecekti. Ve daha sonra Allah bilir. Alt dudağının sol tarafını dişlerinin arasına alarak başıyla kısa bir hareket yaptı. Bir şey düşünmek istemediği zaman böyle yapardı. Ve bu sefer bunları düşünmek istemiyordu. Sonra düşünmek istemediği için birdenbire kendi kendine kızdı. Gerçi bu ona bir yaranın üstünde parmakla oynuyormuş gibi bir ıstırap veriyordu. Fakat madem ki elinde olan bir tek imkan buydu, kendisinden hiç her şeyi almışlar, bir bunu almamışlardı. Artık bundan da istifa edemezse ayıptı. Peki kendisinden her şeyi niçin almışlardı? Birçok yerlerde, birçok adamların konuşmalarına kulak vermiş, onlardan daha az akıllı olmadığına kanaat getirmişti. Kuvveti de yerindeydi. Şu halde sırf bir tesadüf onu böyle, ötekileri öyle yapmıştı ha? O zaman birdenbire farkına vardı ki kendisini ve arkadaşlarını, hatta bütün kendisine benzeyenleri bir hareketten, bir kabarıştan, meneden bu tesadüfe inanmadır. Çünkü öyle anlar olur ki insan çok cüretli denebilecek şeylere bile kalkar. Hiç akranı olmayanlara bile hücum eder. Fakat hücum edeceği şeyin yalnız bir fikir, görünmez bir kuvvet, bir tesadüf olması onu yerinde oturmaya mecbur eder. Halbuki madem ki eninde sonunda hep bir de ve hiçbir zaman şimdi olduklarından daha fena olmaları mümkün değildi, niçin tesadüfe de hücum etmekten çekinmeliydi? Evet, hep tesadüf. Onun sırtına giyeceği yoktu. Ve mal sahibi 80 kat üst üste giyebilirdi. Bu tesadüftü. Fakat eğer mal sahibi bunlara ayda 20'şer lira fazla verse, bunu yapmak onu hiç de sarsmazdı. O zaman bunların da birer kat, ikişer kat elbiseleri, çamaşırları olur ve tesadüf böyle olmazdı. Tesadüfün bu kadar kolay değişebileceği hiç de aklına gelmemişti. Birdenbire karnında bir gurultu başladı. Biraz evvel yediği yemek boğazına kadar çıktı ve orayı ateş gibi yakarak tekrar geri döndü. Ne berbat bir yağdı bu be. Genç ateşçinin başı dönmeye başladı. Hem kazan başına vuruyor hem de midesi bulantı yapıyordu. Biraz evvel buraya doğru koşarken kaptanın açık kapısından dışarı vuran et kokusu burnuna geldi. Ve dimağı bir anda şu konuşmayı yaptı. O neden et yiyor? O sarhoş. Çünkü o kaptan. Fakat o bir öküzden daha budaladır. Fakat o senden çok okumuştur. Beni de okutsalar ben de okurdum. Ne yapalım? Senin baban çabuk öldü. Senin diline baktırılmadı ve sen okuyamadın. Tesadüfün cilvesi bu. Genç ateşçi birdenbire küreği ve süngüyü fırlattı. Demir verdivenlerden yukarı tırmanmaya başladı. Başaltı kamerasında uyuklayan, türkü söyleyen tayfalar, vardiyasını bırakıp gelen ateşçiyi görünce bir kaza falan oldu sanarak korktular. Fakat o bağırdı. Hadi be, ne duruyorsunuz? Kaptana gidip et isteyeceğiz. Vermezse zorla alacağız. Kurbaklarla ateş yakamayız biz. O zamana kadar böyle bir şey yapmayı hiçbirisi aklına bile getirmemişti. Fakat sanki her zaman ve her vapurda yaptıkları bir şeylermiş gibi bu sözler onlara gayet tabii geldi. Cigaralarını atıp ökçeleriyle söndürerek arkasından yürüdüler. İri yarı ateşçi hala homurdanıyordu. Bir takımı da ellerine silah filan almışlardı. Lostromo ile aşçının kaptanın adamı olduğunu düşünerek ihtiyatlı hareket ediyorlardı. Gemi müthiş sallanıyordu. O yakıcı rüzgar tayfanın derilerini pul pul ediyordu. Mamafi iş korkuttukları kadar uzun ve güç olmadı. Kaptan zaten telaş odasından fırlamış, bunlara doğru geliyordu. Aşağıda kimse olmadığı için istim düşmüş, vapur yavaşlamış ve gittikçe dönmeye, fırtınaya yanını vermeye başlamıştı. Vaziyet tehlikeliydi. Kaptan aşçıya, kilerdeki yarım koyunun derhal bunlara verilmesini söyledi. Tabanca elinde, kaptanı müdafaya hazırlanan Lostromo, onu söylene nerek cebine koydu fakat isyan eden tayfanın lombar direğine çekildiği eski günleri düşünerek içini çekti. Yarım koyun bir işe yaramadı. Aceleyle yaptıkları pilzolayı sıcaktan yiyemediler ve denize attılar. Ve kaptan genç ateşçiyi hemen Port Said'de, diğerlerini İstanbul'da vapurdan attı. Fakat bunlar kuru baklayla ateş yakamayız demesini ve kaptanın yarım koyununu almasını öğrenmiştiler. 1930. Resimli Ay. Sayfa 8. Ekim 1930. Ayrım sonu. Sayfa 79.